Ayrım 27. Baba Mario Puzo. Sayfa 315. Hagen mutfaktan konuşmuştu. Ana Corleone gelecek olan kızı için yiyecek bir şeyler hazırlamakla meşguldü. Soğukkanlılığını korumayı bilmiş Ana Corleone'ye bir şey belli etmemişti. Yaşlı kadın istese her şeyi anlar öğrenirdi tabii. Ama baba ile geçen hayatında her şeyi sezip anlamanın akıllıca bir iş olmadığını öğrenmişti. Acı verecek olan bir şeyi öğrenmesi gerekiyorsa ona er geç anlatırlardı. Ama ortada bilmemesi gereken acı bir olay varsa pekala öğrenmeden de olurdu. Erkeklerinin acılarını, dertlerini paylaşmamak onu rahatsız etmiyordu. Onlar kadınların acılarını paylaşıyorlar mıydı ki? Çevresiyle ilgilenmeden kahvesini kaynattı, masaya yiyecek koydu. Acı ve korkunun açlığı gidermediğini tecrübeleriyle biliyordu. Yiyeceğin acıyı azalttığının da farkındaydı. Bir doktor onu ilaçla sakinleştirip uyutmaya kalkışsa çok öfkelenirdi. Ama kahveye ve bir dilim kızarmış ekmeğe diyeceği yoktu. Ne de olsa daha ilkel bir uygarlığın kadınıydı o. Böylece Tom Hagen'ın mutfaktan çıkıp köşedeki toplantı odasına gitmesine aldırmadı. Hagen odaya girer girmez öyle bir titremeye kapıldı ki oturmak zorunda kaldı. Bacaklarını birbirine yapıştırmış, başı dikleştirdiği omuzlarının içine çökmüş, ellerini sanki şeytana yalvarıyormuş gibi bacaklarının arasına kıstırmıştı. Artık savaş halindeki bir çeteye konsilyorilik edecek yetenekli olmadığını biliyordu. Beş aile numaradan çekingenlikleriyle onu aptal yerine koymuş aldatmışlardı. Korkunç tuzaklarını kurarken pusuya yatmışlardı. Nasıl tahrik edilirlerse edilsinler kanlı ellerini kavuşturup planlar kurarak beklemişlerdi. Tek bir korkunç darbe indirmek için beklemişlerdi. Başarmışlardı bunu. Yaşlı Cenko Aban'dan da olsa böyle bir tuzağa asla düşmezdi. Kuşkulanır, düşmanın hazırlıklarının kokusunu alır, tedbirlerini iki kat çoğaltırdı. Hagen bütün bunları düşünürken kaybının acısını da duyuyordu. Sonny onun gerçek kardeşi, kurtarıcısı olmuştu. Birlikte oynadıkları çocukluk günlerinin kahramanıydı o. Sonny Hagen'a asla kötü davranmamış, kabadayılık etmemiş, her zaman sevgi göstermiş, Solotzo'nun elinden kurtulup geldiğinde de Hagen'a sarılmıştı. Sonny'nin ona kavuşmaktan duyduğu sevinç gerçekti. Sonny'nin büyüyünce zalim, sert ve kana susamış bir insan olmasının Hagen için önemi yoktu. Mutfaktan kaçmıştı, çünkü Ana Corleone'ye oğlunun ölümünü asla söyleyemezdi. Don Corleone'yi baba, Sonny'nin kardeşi kabullenmesine rağmen Mrs. Corleone'yi hiçbir zaman bir ana olarak düşünmemişti. Yaşlı kadına, Connie'ye, Freddy'ye ve Michael'a duyduğu sevgiyi duymuştu yalnızca. Kendisini sevmeyen ama iyi davranan birine duyulan yakınlıktı bu. Birkaç ay gibi kısa bir süre içinde Ana Corleone bütün oğullarını kaybetmişti. Freddy Nevada'ya sürülmüştü. Michael canını kurtarmak için Sicilya'da saklanıyordu. Şimdi de Santino ölmüştü. Acaba Mrs. Corleone üç oğlundan hangisini daha çok sevmişti? Duygularını hiç belli etmezdi. Birkaç dakikadan fazla zaman geçmemişti aradan. Hagen kendini toparladı. Ahizeyi alıp Connie'nin numarasını çevirdi. Telefon öte yanda uzun bir süre çaldı. Sonra Connie'nin titrek, fısıldayan sesi duyuldu. Hagen ona tatlılıkla, ''Connie'' dedi, ''Ben Tom, kocanı uyandır, onunla konuşmam gerek.'' Connie ürkek, alçak bir sesle, ''Tom, Sonny buraya geliyor mu?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi Hagen, ''Sonny oraya gelmiyor, bunun için kaygılanma. Yalnız Carlo'yu uyandır sen, çok önemli, onunla konuşmam gerek.'' Connie ağlamaklıydı şimdi. ''Tom, Carlo beni dövdü, eve telefon ettiğimi öğrenirse korkarım yine canımı yakar.'' Hagen yine sevgiyle bir şey yapmaz dedi. Ben kendisiyle konuşacağım. Ona söyleyeceğimi biliyorum. Her şey yoluna girecek. Kendisine telefona gelmesinin çok önemli olduğunu söyle. Çok önemli. Tamam mı? Carlo'nun sesi ancak 5 dakika sonra telefonda duyuldu. Uyku ve içki yüzünden boğuklaşmıştı bu ses. Hagen onu kendine getirmek için sert bir sesle konuştu. ''Dinle Carlo'' dedi. ''Sana çok üzücü bir şey söyleyeceğim. Şimdi kendini hazırla. Çünkü bana cevap verirken çok sakin olman gerek. Sana önemli bir şey anlatacağımı Connie'ye de söyledim. Sen ona bir şey uydurursun. ailenin ikinizi Long Beach'teki evlerden birine alacağını, sana da yeni bir iş vereceğini anlat. Aile hayatınızı düzene sokacağınız umuduyla babanın sana bir şans daha tanımaya karar verdiğini söyle, anladın mı? Hagen'a cevap veren Carlo'nun sesinde umutlu bir hava vardı.
Evet, anladım.
Hagen konuşmayı sürdürdü. Birkaç dakikaya kadar seni almak için adamlarımdan bazıları kapını çalacak. Onları önce bana telefon etmelerini istediğimi söyle. Bu kadarı yeter. Başka laf etme. Kendilerine seni orada Connie ile bırakmalarını söyleyeceğim, tamam mı?
Tamam, tamam, anladım dedi Carlo.
Heyecanlıydı. Hagen'ın sesindeki gerginlikten verilecek haberin gerçekten önemli olduğunu anlamıştı. Hagen haberi dolambaçlı yollara sapmadan doğrudan doğruya verdi. Bu gece Sonny'yi öldürdüler. Bir şey söyleme. Sen uyurken Connie bize telefon etti. Sonny oraya geliyordu. Connie tahmin etse bile Sonny'nin oraya gelirken öldürüldüğünü kesinlikle bilmesini istemiyorum. Sonny'nin kendi hatası yüzünden öldürüldüğünü düşünerek kendini suçlar. Bu gece onunla kalmanı, hiçbir şey söylememeni istiyorum. Connie ile barış. Mükemmel, karısını seven bir koca gibi davran. Hiç olmazsa çocuğunu doğurana kadar Connie'ye karşı iyi olmanı istiyorum. Yarın sabah birisi, belki sen, belki baba, belki de annesi Connie'ye kardeşinin ölümünü haber verirler. Onun yanında bulunmanı diliyorum. Benden bu iyiliği esirgeme. Ben de sana ileride yararlı olmaya çalışacağım, tamam mı? Carlo'nun sesi hafifçe titriyordu şimdi.
Tabii Tom, tabii. Bak, senle ben daima iyi geçindik. Sana minnettarım, anladın mı?
Evet dedi Hagen. Connie ile bu duruma yol açan kavganız için seni kimse suçlamayacak, kaygılanma. Ben her şeyin icabına bakacağım. Hagen bir an sustu, sonra yumuşak bir sesle cesaret verir gibi ''Hadi bakalım'' dedi. ''Connie'ye sahip ol.'' Telefonu kapadı. Hagen tehdit savurmamayı bilirdi. Ona bunu baba öğretmişti. Ama Carlo ne demek istediğini iyi anlamıştı. Ölümden kıl payı kurtulduğunun farkındaydı. Hagen Tessio'ya telefon etti. Derhal Long Beach'e gelmesini istedi. Hagen içini çekti. Şimdi işin en güç bölümüne gelmişti. Babayı uykusundan uyandırmak zorundaydı. Dünyada en çok sevdiği insana başarısızlığa uğradığını, imparatorluğunu ve büyük oğlunun hayatını koruyamadığını söylemeliydi. Kendisi ayağa kalkıp savaşa katılmadığı takdirde her şeye kaybolmuş gözüyle bakmak gerektiğini söylemeliydi. Çünkü Hagen hayale kapılmıyor, kendini aldatmaya yanaşmıyordu. Yalnız büyük Don Corleone onları içinde bulundukları çıkmazdan kurtarabilirdi. Bu korkunç yenilgiyi lehlerine çevirebilirdi. Doktorlar ne derlerse desinler, hatta hastanın yataktan kalkacak durumda olmadığını bile söyleseler, Hagen manevi babasına her şeyi anlatmalı, sonra da onun emirlerine göre hareket etmeliydi. Babanın ne yapacağını çok iyi biliyordu. Artık doktorların sözlerinin önemi yoktu, hiçbir şeyin önemi yoktu. Babaya her şey anlatılmalı, o da ya yönetimi eline almalı ya da Corleone imparatorluğunu 5 aileye teslim etmesini Hagen'a emretmeliydi. Yine de Hagen önündeki bir saati dehşetle düşünüyordu. Nasıl davranacağını kararlaştırmaya çalıştı. Kendi hataları üzerinde fazla durmamalıydı. Kendini suçlaması babanın yükünü arttırmaktan başka bir işe yaramazdı. Savaş sırasında konsilyorilik yapacak yetenekte olmadığını söylemesi, babanın önemli bir yere böyle bir adam seçtiği için kendi kendini suçlamasına yol açardı. Hagen haberi vermesi, durumu düzeltmek için ne yapılması gerektiği konusunda düşüncelerini söylemesi, sonra da susması gerektiğini biliyordu. Sonraki davranışları babasının isteklerine göre ayarlanacaktı. Eğer baba suçlu görünmesini istiyorsa suçlu görünecekti. Eğer baba üzüntüsünün belirtilmesini istiyorsa en içten acısını onun ayakları dibine serecekti. Hagen evin bahçesine giren arabaların motor seslerine başını kaldırarak kulak verdi. Capo Regime'ler geliyordu. Önce onlarla kısa bir konuşma yapacak, sonra yukarı çıkıp Don Corleone'yi uyandıracaktı. Kalktı, içki dolabına gitti. Bir bardakla bir şişe çıkardı, orada bir an öylece kaldı. Çok sinirliydi. Şişeden bardağa içki koyacak gücü kendinde bulamıyordu. Arkasından oda kapısının yavaşça açılıp kapatıldığını duydu. Hagen dönünce karşısında vurulduğu günden beri ilk kez tepeden tırnağa giyimli olarak Don Corleone'nin durduğunu gördü. Baba odayı geçip büyük deri koltuğa gitti, oturdu.
titrek denebilecek adımlarla yürüyordu. Elbiseleri de üzerinden hafifçe kaçıyordu. Ama Hagen'ın gözünde eskisinden hiç farkı yoktu. Sanki yalnız iradesiyle baba hala zayıf olan bünyesinin dışa yansıyan izlerini silmişti. Yüzü eski gücü ve nüfuzundan bir şey kaybetmemişti, yine sertti. Koltuğa dimdik oturdu Hagen'a. ''Bana bir bardak anisetti ver.'' dedi. Hagen çıkardığı şişeyi yerine koydu. İki bardağa da ateş gibi yakıcı likör tadındaki içkiden birer parmak koydu. Köylü usulü evde yapılmış bir içkiydi bu. Dışarıda dükkanlarda satılanlardan çok daha sertti. Babaya her yıl küçük bir kamyon dolusu yollayan bir dostun armağanıydı.
''Karım uykuya dalmazdan önce ağladı.'' dedi Don Corleone. ''Pencereden kapo rejimelerimin buraya geldiklerini gördüm. Üstelik vakit gece yarısı. Bu yüzden konsilyorim babana, herkesin bildiği şeyi anlatman gerektiğini sanıyorum.''
Hagen sükunetle ''Anaya hiçbir şey söylemedim.'' dedi. ''Ben de birazdan yukarı çıkıp sizi uyandıracak haberi kendim verecektim.''
Don Corleone ilgisiz bir sesle ''Ama önce bir kadeh yuvarlamayı gerekli buldun.'' dedi.
''Evet.''
''İçkini içtin.'' dedi baba. ''Artık anlatabilirsin.'' Sesinde Hagen'ın gösterdiği güçsüzlüğe sitemeden belli belirsiz bir hava vardı.
''Jones Beach yolunda Sonny'yi vurdular.'' dedi Hagen. ''Sonny öldü.''
Don Corleone gözlerini kırpıştırdı. Bir saniyeden daha kısa bir süre irade duvarı parçaları ayrıldı. Kaybolan gücünün belirtileri yüzünde olduğu gibi okunuyordu. Sonra kendini toparladı. Ellerini masanın üzerinde kavuşturdu. Doğrudan doğruya Hagen'ın gözlerinin içine baktı.
''Bana her şeyi anlat.'' dedi. Sonra bir elini havaya kaldırdı. ''Hayır, Tessio ile Clemenza gelinceye kadar bekle. Tekrar anlatmak zorunda kalmayasın.''
Birkaç dakika sonra iki capo regime'yi bir muhafız odaya soktu. Tessio ile Clemenza bir bakışta babanın oğlunun ölümünü öğrenmiş olduğunu anladılar. Çünkü Don Corleone onları karşılamak için ayağa kalkmıştı. Ancak eski yoldaşların yapabileceği şekilde babaya sarıldılar. Gecenin hikayesini anlatmazdan önce Hagen'ın sunduğu anisetliği içtiler. Hikayenin sonunda baba tek bir soru sordu.
''Oğlumun öldüğüne emin misiniz?''
Clemenza cevap verdi. ''Evet, muhafızlar Santino'nun rejimesindendi ama onları ben seçmiştim. Evime geldiklerinde ikisini de sorguya çektim. Gişenin ışığında Sonny'nin vücudunu görmüşler. Aldığı yaralarla yaşaması olanaksız. Söylediklerinin doğruluğuna karşılık hayatlarını öne sürdüler.
Don Corleone bu son hükmü hiçbir heyecan belirtisi göstermeden kabul etti. Yalnız birkaç dakika sessiz durdu. Sonra ''Bu işe hiçbiriniz karışmayacaksınız.'' dedi. ''Hiçbiriniz herhangi bir şekilde intikam almaya, benim emrim olmadan oğlumun katillerinin izini bulmaya kalkışmayacak.'' Özel isteğim yahut emrim olmadan 5 aileye karşı saldırıda bulunulmayacak. Ailemiz bütün işlere son verecek ve oğlumun cenaze törenine kadar iş yerlerimizin korumasını bırakacağız. Sonra yine burada buluşacak, ne yapılması gerektiğini kararlaştıracağız. Bu gece Santino için elimizden geleni yapmalı, onu bir Hristiyan'a yakışacak şekilde gömmeliyiz. Polis ve diğer ilgililerle görüşüp gerekli işlemleri düzenleyecek dostlarım var. Clemenza, sen muhafızım olarak hep yanımda kalacaksın. Sen ve rejimenin adamları. Tessio, sen ailenin diğer fertlerini koruyacaksın. Tom, sen Amerigo Bonasera'ya telefon et. Bu gece yardımlarına ihtiyaç duyduğumuzu söyle. Beni dükkanında beklesin. 1 saat, 2 saat yahut 3 saat sonra olabilir bu iş. Hepiniz söylediklerimi anladınız mı?
3 erkek başlarını salladılar. Don Corleone...
''Clemenza, birkaç adam al, arabaları hazırlayıp beni bekleyin.'' dedi. ''Birkaç dakikaya kadar hazır olurum.'' ''Tom, sen ödevini yaptın, hem de mükemmelen. Sabahleyin Costanzia'nın annesinin yanına gelmesini istiyorum. Costanzia ile kocasının burada oturması için hazırlıklar yapılsın. Sandra'nın arkadaşları kadınlar yanında olsunlar. Kendisiyle konuştuktan sonra karımla Costanzia'nın yanına gidecek.'' Karın başımıza geleni ona anlatır. Kadınlar Santino için yapılacak dinsel töreni hazırlar. Ruhu için dua ederler.
Baba deri koltuğundan kalktı, diğer erkekler de onunla birlikte ayağa kalktılar. Clemenza ile Tessio yeniden ona sarıldılar. Hagen babanın çıkması için kapıyı açıp bekledi. Baba ona bakmak için bir an durdu. Sonra elini Hagen'ın yanağına götürdü, çabucak sarıldı. Sonra İtalyanca, ''Bana iyi bir evlat oldun'' dedi, ''beni avuttun.'' Hagen'a bunları söylemekle böyle korkunç bir zamanda en doğru şeyi yapmıştı. Baba karısıyla konuşmak için yatak odasına çıktı. İşte o zaman Tom Hagen, Amerigo Bonasera'ya telefon edip Corleone'lere olan borcunu ödemesini istedi. 5. Kitap 20. Bölüm. Santino Corleone'nin ölümü ülkenin gangsterler dünyasında dehşet yarattı. Muhbirler babanın aile işlerini yönetmek üzere hasta yatağından kalktığı, oğlunun cenaze töreninde tamamıyla iyileşmiş göründüğü haberini getirince, 5 ailenin reisleri başlayacağından hiç kuşku duymadıkları kanlı misilleme savaşına karşı tedbirler almak için olağanüstü bir çaba harcadılar. Kimse Don Corleone'yi geçmişteki hatalarından ötürü küçümsemek niyetinde değildi. Mesleğinde pek az hata yapmış bir insandı baba. Hatalarının her birinden ders almasını da bilmişti. 5 aileye barış teklifinde bulunmak için elçiler yolladığında babanın gerçek amacını yalnız Hagen sezdi. Teklif edilen yalnız barış değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki ailelerin de buluşması isteniyordu. New York aileleri ülkenin en güçlüleri olduğundan onların esenliği bir bütün olarak ülkenin esenliği demekti. Başlangıçta ortada bir takım kuşkulu söylentiler dolaştı. Yoksa Don Corleone bir tuzak mı hazırlıyordu, düşmanlarını gafil mi avlamak istiyordu? Oğlunun intikamını almak için toptan kıyıma mı girişecekti? Oysa Don Corleone kısa bir süre içinde teklifinde samimi olduğunu açıkladı. Toplantıya ülkenin bütün ailelerini de karıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi adamlarını savaşa sokmadığı gibi müttefik aramaya da kalkışmıyordu. Sonra da niyetlerinin sağlamlığını ispatlayan bir teşebbüste bulundu. Bocchiocchi ailesinden yardım istedi. Böylece toplanacak büyük meclisin güvenliğini sağlamış oldu. Bu konuda Bocchiocchi ailesi başvurulacak tek çeteydi. Bir zamanlar Sicilya'daki mafya örgütünün en yırtıcı kolu olan bu aile Amerika'ya gelince bir barış aracı olmuştu. Bir zamanlar ekmek paralarını barbarca yollardan sağlayan bu insan topluluğu şimdi kazançlarını azizlere özgü denebilecek bir yoldan elde ediyorlardı. Bocchiocchi'ların iyi olan yanı kan hısımlığına dayanan birine girmiş bir yapıya sahip olmalarıydı. İnsanın karısına olan bağlılığından önce aileye duyulan saygının, bağlılığın önemli tutulduğu bir aile yapıları vardı. Üçüncü kuşaktan yeğenlere kadar uzanan Bocchiocchi ailesi, Güney Sicilya'nın küçük bir bölgesinin ekonomisini yönettikleri dönemde hemen hemen 200 kişiden meydana geliyordu. O zaman bütün ailenin geliri 4 veya 5 un değirmeninden sağlanıyordu. Bunlar hiçbir zaman ailenin malı değildi ama her birine ekmek, iş ve bir dereceye kadar da güvenlik veriyorlardı. Yakın akrabalar arasında evlenerek düşmanlarına karşı kurdukları ortaklaşa cephe onlar için yeterliydi. Başka bir değirmenin rakiplerine su sağlayacak ve kendi su satışlarını mahvedecek bir barajın kurulmasına izin verildi. Bir keresinde toprak sahibi güçlü bir baron yalnız özel işleri için değirmen kurmaya kalkıştı. Değirmen yakılıp yıkıldı. Baron Carabinieri'lere, dipnot jandarma, ve hükümete başvurdu. Bocchiocchi'lerden 3 kişi tutuklandı, bunun üzerine de suçlamalardan vazgeçildi. Birkaç ay sonra İtalyan hükümetinin en yüksek memurları bölgenin su derdini çözümlemek için Sicilya'ya geldiler. Meseleyi halletmek için büyük bir baraj kurulmasını kararlaştırdılar. Roma'dan mühendisler geldi. Asık suratlı yerlerin ve Bocchiocchi'lerin gözü önünde baraj için gerekli incelemeler yapıldı. Bölge polisin akınına uğradı. Bunlar özel olarak yapılmış barakalara yerleştirildi. Barajın yapılmasını durduracak hiçbir güç yok gibiydi. Zaten gerekli araçlar ve gereçler Palermo'ya getirilmişti. Ama baraj işi bu kadarla kaldı. Bocchiocchi'ler dostları olan mafya şefleriyle ilişki kurmuş, onlardan yardım göreceklerine söz almışlardı. İtalyan parlamentosundaki mafyaya bağlı milletvekilleri baraj yaptırmak isteyenlere karşı harekete giriştiler. Tartışmalar yıllarca sürdü. O sırada hükümetin başına Mussolini geçti. Diktatör barajın kurulmasını emretti ama baraj kurulmadı. Mussolini mafyanın rejimine karşı çıkabilecek tehlikeli bir örgüt olduğunu biliyordu. Yüksek rütbeli bir polis memuruna gerekli emirleri verdi. Polis de meseleyi hemen herkesi hapse atarak yahut adalara sürgün ederek çözümledi. Birkaç yıl gibi kısa bir süre içinde mafyoz olduğundan kuşkulanılanları bile rastgele tutuklayarak mafyanın gücünü kırdı. Dipnot mafyozo, mafya mensubu. Tabii böylece birçok masum ailenin mahvolmasına da sebep oldu. Bocchioccolar böyle sınırsız bir güce karşı koyacak kadar atılgandılar. Adamlarından yarısı silahlı çatışmalarda öldü, diğer yarısı da adalara sürüldü. Kanada yoluyla Amerika'ya gizlice göç etmek için hazırlıklar tamamlandığında ortada bir avuç Bocchiocco kalmıştı. Hemen hemen 20 kişiydiler. Hudson Vadisi'nde New York'a pek uzak olmayan küçük bir kasabaya yerleştiler. Burada sıfırdan başlayarak çöp ulaşımını ele geçirip kamyonlara sahip oluncaya kadar ilerlediler. Rakipleri olmadığı için zenginleştiler. Rakipleri yoktu. Çünkü bu işi yapmaya kalkışanların kamyonları yakılıyor, işleri baltalanıyordu. Çöp taşıma ücretini ucuzlatarak rekabete girişen inatçı biri daha sonra bir gün süreyle topladığı çöplerin içine gömülü bulundu. Boğulmuştu. Ama erkekler evlenip Sicilyalı kızlarla evlendiklerini söylemek gereksiz, çocuklar doğdukça çöpçülük işi Amerika'nın önlerine serdiği güzel şeyler için kazandıkları para yetmemeye başladı. Böylece Bocchiocco ailesi savaş halinde olan mafya çeteleri arasında barışı sağlamak, rehin olarak kullanılmaya başlandılar. Bocchiocco ailesinde doğuştan gelen bir aptallık vardı. Ya bunlar sadece ilkel insanlardı. Her neyse zayıf yanlarını anlıyor, fahişelik, kumar, uyuşturucu madde satışı, dolandırıcılık gibi daha karışık işleri kurup yürütemeyeceklerini biliyorlardı. Basit bir polis memuruna hediye verebilen ama bir siyaset adamına nasıl yanaşılacağını bilemeyen dobra dobra insanlardı. Yalnız iki özellikleri vardı, şerefleri ve barbarlıkları. 27. ayının sonu, sayfa 328.